Ayrım 9. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 102. 4. Rotterdamlı Erasmus. Bu tür biyografi yazarları karşısında özellikle sosyalist More'a yaklaşmak isteyenler için More'u en iyi şekilde tanıtan kaynakların, yani kendi özgün eserlerinin ve yazışmalarından büyük bir bölümünün günümüze kalmış olması çok önemli ve memnuniyet vericidir. Eserlerinin ayrı ayrı özgün basımlarını bulmak oldukça zordur. Ama kitaplarının toplu basımı, özellikle Latinceleri, Alman kitaplıklarında yer almaktadır. More'un İngilizce eserleri Kraliçe Mary'nin emriyle 1557 yılında Londra'da yayımlanmıştır. The Works of Sir Thomas More, Sometime Lord Chancellor of England, written by him in the English tongue, printed at London 1557, 1458 sayfa. Latince eserlerinin toplu basımı 3 kez yapılmıştır. Birincisi 1563'te Bale'de, ikincisi 1566'da Löwen'de, üçüncüsü de 1689'da Frankfurt ve Leipzig'te. Cayley'e göre bu sonuncusu en iyisidir. Bu yüzden biz bu basımı göz önünde bulundurduk. More'un bir dizi makalesi, şiiri vesaire, daha önce değindiğimiz Memories of Sir Thomas More'da Cayley tarafından yüzyılımızın başlarında yayımlanmıştı. More'un bazı eserlerinden yeni İngilizceye çevrilmiş, buna benzer bir derlemeyi, sadece birkaç fragman ve özet içeren Amerika'da Katolik Josh Walter yapmıştır. Ayrıntılarıyla ele alacağımız Ütopya dışında son günlerde More'un sadece 3. Richard'la ilgili bir fragmanı ve Pico della Mirandola, soylu bir İtalyan hümanist, üstüne bir kitabı yayımlanmıştır. More'la ilgili bir yargıya varmak için en önemli kaynakları eserlerinin yanı sıra dostlarının ona ve onun hakkında yazdığı mektuplar oluşturur. Bu mektuplar arasından bir tanesi en önemlisidir. Bu mektup burada sözü edilen insanın kişiliği nedeniyle olduğu gibi yazanın ve muhatabının kişiliğiyle de büyük bir ilgi çekmiştir. Mektup, Reformasyon'un başladığı 1519 yılında Rotterdamlı Erasmus tarafından Ulrich von Hutten'a yazılmıştır. Mektupta More'un uzun yıllar birlikte ikamet ettiği ve faaliyette bulunduğu en samimi dostu tarafından o güne kadarki yaşamı biçimsel olarak anlatılır. Bize More'u daha mükemmel bir şekilde kim tanıtabilirdi ki? More'un anlaşılmasını destekleme girişimi için bu mektuptan daha iyi bir başlangıcın olacağını tahmin etmiyoruz. Bu yüzden mektubu, hümanistlerin tumturaklı üsluplarının gerektirdiği kimi can sıkıcı ve önemsiz nezaket deyimlerini bir yana bırakarak olduğu gibi aktarıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla mektubun Almanca çevirisi henüz yayımlanmamıştır. Mektup Latince yazılmış ve günün göreneklerine uygun olarak araya tek tük Yunanca sözcükler serpiştirilmiştir. Mektup, More'un Latince toplu eserlerinin 1689 tarihli basımında yer almaktadır. Mektuptan alınmış uzun fragmanlar Bridget'in eserinde yayımlanmıştır. Mektup şöyle: Eğer Thomas More'sun, hümanistlerin tarzına uygun olarak More adını Latince More'sa çevirmiştir. Çok bilgece ve cana yakın eserleri seni bu kadar hayran bırakıyorsa o zaman onu seviyorsun. Hatta az daha diyecektim ki ona çıldırasıya aşıksın. Ancak bunu hisseden yalnız sen değilsin. Azizim Hutton, hayranlığını pek çok insan paylaşıyor ve bu hayranlık karşılıklı. Çünkü Morris da neredeyse beni kıskandıracak kadar senin eserlerinden büyük bir zevk alıyor. Ayrıca beni bu kadar sıkıştırırsan sana More'un bir portresini çizmeyi isterim. Tek dileğim sadece bunu yapabilmek için gücümün senin arzun kadar fazla olmasıdır. Zira kendimi zaman zaman en cana yakın dostlarımı gözlemlemeye hasretmek benim için de büyük bir zevktir. Ancak More'un yeteneklerini fark etmek herkesin harcı değildir. Onun ilk önüne gelen ressam tarafından portresinin çizilmesine razı gelip gelmeyeceğini de bilmiyorum. Gerçekten de More'u betimlemenin Büyük İskender'i ya da Aşileus'u betimlemekten daha kolay olduğunu sanmıyorum. Bu ikisi ölümsüzlüğe onun kadar layık değillerdi. Böyle bir serzeniş, bir Apelles'in Apelles, M.Ö. 4. yüzyılda yaşamış Grek ressam. Büyük İskender'in dostu. Elini gerektirir. Korkarım ki ben Apelles'ten çok Fulvius Rutuba'ya benziyorum. Ama ben bu büyük insanı uzun yıllar birlikte yaşamamızın bana gösterdiği şekliyle tam olarak olmasa bile birkaç çizgiyle betimlemeyi denemek istiyorum. Morus'u betimlemeye senin onu en az tanıdığın yanıyla başlayalım. O ne uzun ne de göze çarpacak kadar kısa boyludur. Uzuvları ona karşı söyleyecek bir şey bulamayacak kadar mütenasiptir. Teni beyaz, yüzü solgun olmaktan çok aydınlık bir renge sahip, ancak sağlıklı bir kırmızılık yerine hafif pembeye kaçan bir ışıltı arz ediyor. Saçları siyaha çalan kestane renginde ya da eğer tercih edersen kestane rengine çalan siyah bir tonda, sakal seyrek, gözler üstünde birkaç leke bulunan mavi gri renkte. Bu tür gözler genellikle çok yetenekli bir dahi sezdirir ve İngilizlere göre güzel sayılır. Oysa biz siyah gözleri daha çok beğeniriz. Söylenene göre bundan başka hiçbir göz çeşidi kem bakışlara karşı güvenli değilmiş. Çehresi karakterine uygundur. Her zaman dostça ve cana yakın bir neşe saçar. Yüzünden gülümseme eksik olmaz. Şunu da açıkça söyleyeyim ki, kendisini gülünç maskaralıklardan uzak tutmasında bildiği halde, ciddiyet ve ağırbaşlılıktan çok neşeli olma eğilimindedir. Sağ omuzu soldakinden bir parça daha yukarıdadır, özellikle yürürken. Bu onda doğuştan değil, sonradan bir alışkanlık haline gelmiştir. Tıpkı bizlerin de sık sık buna benzer alışkanlıklar edinmemiz gibi. Onda bedenine oranla belki bir parça kaba görünen elleri dışında başka herhangi itici bir yan yoktur. Fiziksel görünüşünü ilgilendiren her şeyi gençliğinden beri savsaklamıştır. Ve genellikle Ovidius'a göre, Ovidius M.Ö. 43 ile 18 yılları arasında yaşamış eski Romalı şair. Bir erkeğin en çok dikkat etmesi gerektiği şeye bile fazla özen göstermemiştir. Delikanlıyken ne kadar sevimli olduğunu bugün bile fark etmek mümkün. Onunla tanıştığım zaman 23 yaşından büyük değildi, şimdi 40'ının üzerinde. Güçlü kuvvetli denmese de sağlığı yerinde, namuslu bir yurttaşın üstüne düşen görevleri yerine getirmesi için yeterli ve hiç hasta olmamış ya da ufak tefek birkaç hastalık geçirmiş, umut edelim ki dayanıklı çıkar, çünkü ilerlemiş yaşına karşın hala çok dinç bir babası var. Yediğine içtiğine onun kadar aldırmayan birini görmedim. Delikanlılık çağına kadar su içmeyi tercih ederdi. Bu huyunu babasından almıştı. Ama neşeli bir toplulukta oyun bozan demesinler diye bir teneke kupadan az alkollü bira, genellikle de su içerek arkadaşlarını kandırırdı. İngilizler şarap içerken karşılıklı kadeh kaldırma alışkanlığında oldukları için bunu istemediğini ve onlardan ayrı biri olduğunu göstermemeye çalışarak dudağının ucuyla bir yudum alırdı. Sığır etini, tuzlu balığı ve iri taneli iyice mayalanmış ekmeği lezzetli yemeklere tercih eder, bedene zararı dokunmadan haz veren bir şeyi de küçümseyerek reddetmez. Sütlü tatlıları, ağaçta yetişen meyveleri zevkle yer ve yumurtaya bayılır. Sesi ne gür ne de kısıktır, kolayca anlaşılır, açık seçiktir ama kulağa hoş gelmekten ve çekicilikten uzaktır. Müziğe çok düşkün olduğu halde şarkı söylemeye yatkın gibi görünmez. Ağır ağır ve açık seçik konuşur, ne acele eder ne de duraklar. Sadeliği sever, konumunun gerektirdiği zamanlar dışında ne ipekli ne erguvan giyer ne de altın zincirler takar. Kitlenin nezaket ve görgü saydığı kurallara hemen hemen hiç önem vermemesi ne kadar da şaşılacak bir şeydir. Başkalarından bu kurallara uymasını beklemez. Kendisi de ciddi oturumlarda olduğu gibi neşeli sohbet toplantılarında da bunlara uyma konusunda titiz davranmaz. Gerçi bu kurallardan habersiz değildir ama onların bir erkekten çok bir kadına yakıştığını, bu tür saçmalıkların vakit kaybetmekten başka bir şey olmadığını düşünür. Önceleri saraydan ve hükümdarlarla ilişki kurmaktan uzak duruyordu. Çünkü despotluktan ezelden beri özellikle nefret eder ve eşitlik kadar başka hiçbir şeyi sevmezdi. Zira sen curcunadan ve ikbalperestlikten, ikiyüzlülükten ve şatafattan uzak, her çeşit despotluktan tamamen kurtulmuş olacak kadar gösterişsiz bir saray hiçbir yerde bulamayacaksın. Bu yüzden Morus'u 8. Henry'nin sarayına çekmek çok zor olmuştur. Hem de bundan daha cana yakın ve iddiasız başka bir kral bulunmamasına karşın. Morus özgürlüğü ve boş kalmayı sever. Fırsat bulduğu zaman kendisini nasıl tembelliğe bırakırsa, çalışmak söz konusu olunca da gayret ve sebat konusunda onu kimse geçemez. Sanki dostluk için doğmuş gibidir, dostlarına bağlıdır ve dostluğun devamı için elinden geleni yapar. Hesiodos M.Ö. 700 yıllarında yaşamış Grek şair. Hakkında pek de iyi şeyler söylemediği dost bolluğundan çekinmez. Dostlukların kurulması konusunda müsait davranır. Dost seçiminde kılı kırk yaracak kadar titizlik göstermez. İlişkilerde hoşgörülüdür. Onlara bağlı kalmakta kararlıdır. Hatasını düzeltemeyeceği biriyle karşılaştığı zaman onunla olan dostluğunu askıya alır ama birdenbire kesmez. Kendisine bağlı ve duygudaş bulduğu biriyle görüşmek onun için akla gelen en büyük zevktir. Çünkü seçkin ayak takımının vakit geçirmesine yarayan top, zar, iskambil gibi oyunlardan hiç hoşlanmaz. Kendi çıkarı söz konusu olduğu zaman buna aldırış etmez ama dostlarının çıkarlarını özenle korur. Kısacası eğer bir kimse gerçek dostluk için mükemmel bir örnek ararsa daha iyisini Morus'tan başka kimse de bulamaz. Sohbet toplantılarında o kadar şen ve tatlı dillidir ki en asık suratlı insanı bile neşelendirir. Tatsız bir olayın etkisini hemen bertaraf eder. Daha çocukken muziplik yapmaktan ve şakalaşmaktan hoşlanırdı. Sanki bunun için doğmuş gibiydi. Ama muziplikleri hiçbir zaman kaba ve incitici olmamıştır. Delikanlıyken bir komedi yazmış ve sahnelemiştir. Zekice yapılmış nükteleri çok severdi. Hatta bunlar gerçeği tersine çevirerek kendisini hedef almış olsa bile hoşuna giderdi. Bu yüzden gençliğinde epigramlar düzerdi. Epigram kısa, genellikle iki dizelik alaycı şiir ve Lukianos'u okumaktan zevk alırdı. Lukianos, Grek yazar, yergi, taşlama, alaysılama türü öykü, diyalog ve mektuplarla çağının aksaklıklarını eleştirmiştir. Beni de Deliliğe Övgü kitabını yazmak, yani deve dansı yapmak, mümkün olmayan bir şeyi yapmak için kışkırtmıştır. Her şeyi, hatta en ciddi şeyleri bile eğlenceli yanından almaya çalışırdı. Bilge ve zeki insanlarla bir arada olduğu zaman onların zekasına hayran kalır, cahiller ve ahmaklar topluluğunda ise ahmaklığa gülme fırsatı bulur. En budala kişiyi bile hoş görür, harika bir beceriyle herkesin mizacına uymasını bilir. Kadınlarla, hatta kendi karısıyla şakalaşır, onlara muziplikler yapar. Sen onu ikinci bir Demokritos. Demokritos, M.Ö. 460 yıllarında yaşamış Grek filozof. Öğretisine göre ölçülü ve soğukkanlı davranarak elde edilen mutluluk en yüce iyidir. Ya da tasasız ve avare bir şekilde pazar yerinde gezinen, müşterilerle satıcıların velvelesini gülümseyerek seyreden Pitagorasçı bir filozof sayabilirdin. Kitlenin yargısından Morus kadar az etkilenen kimse yoktur. Ancak öte yandan kimse onun gibi alçak gönüllü ve mültefit değildir. En büyük eğlencelerinden biri de hayvanların beden yapısını, zihinsel faaliyetini ve huyunu gözlemlemektir. Evinde beslemediği hemen hemen hiçbir kuş türü yoktur. Eğer maymun, tilki, dağ gelinciği, sansar ve benzeri gibi ender bulunan bir hayvanın, yabancı ülkelerden gelmiş bir eşyanın satılık olduğunu görürse, onu elde etmek için acele eder. Evi bunlarla doludur. Nereye adım atılsa, dikkati çeken bir şeyle karşılaşılır. Morus, başkalarının bunlardan zevk aldığını görünce, her defasında sevinir. Moore'un hayvanları arasında ünlü bir maymun vardır ve bir tabloda ölümsüzleştirilmiştir. Bu maymun, bir defasında Moore'un gelinciğinin tahta perdedeki bir aralıktan tavşanların bölmesine girmesini becerikli bir şekilde önlemiştir. Bu öyküyü Erasmus, Colloquius adlı eserinde hayranlıkla anlatır. Birkaç yıl sonra Hans Holbein, Lord Chancellor, başbakan ve başyargıç Moore'un ailesini resmederken bu maymun da tablodaki yerini almıştır. Seebohm, H. 1. basım, sayfa 420-421. Gençliğinde kızlardan hiç de nefret etmezdi. Ama iftiralara da meydan vermezdi. Fethedilmeyi bekleyen kızların yerine kendisine kolaylık gösterenleri tercih ederdi. Karşılıklı zihinsel uyarımlara bağlı olmazsa cinsel ilişkiler kendisine çekici gelmezdi. Daha sonra değinme fırsatı bulamayacağımız bir noktaya burada dikkati çekmek istiyoruz. Moore cinsellik konusunda hiç de çekingen değildi. Müstehcen bir nükteden çok zevk alırdı. Hem de ahlakçı dar kafalılar gibi gizliden gizliye değil. Eğer kendisi de böyle bir şeyi başarırsa hemen yayımlardı. Latince epigramları arasında bu tür pek çok şiir yer alır. Moore'u niteleyenlerden birini buraya alalım. Delikanlının biri bir genç kızı yalnızken yakalar. Kıza sarılır ve kendisini sevmesi için yalvarır. Boşuna. Kız delikanlıya karşı umutsuzca ve tüm gücüyle direnir. Sabrı taşan delikanlı kılıcını çeker ve şöyle der. Bu kılıç üstüne yemin ederim ki, uslu uslu yatıp çeneni tutmazsan giderim o zaman. Bu tekin olmayan tehditten korkan kızın dizlerinin bağı çözülür. Peki istediğini yap der ama bil ki sadece zora baş eğiyorum. Bu konudaki nüktelerin püf noktası ne söylendiğinden değil, nasıl söylendiğinden ileri gelir. Çeviride bunun etkisi her zaman kaybolur. Klasik edebiyatla ilgilenmeye erken başladı. Gençliğinde Grek edebiyatını ve felsefesini incelemiştir. Aslında dirayetli ve anlayışlı bir insan olan babası buna şiddetle karşı çıkmış, kendisinden bütün desteğini çekmiştir. Bir İngiliz hukuk bilgini olan babasının izinden gitmek istemiyor gibi göründüğü için neredeyse evlatlıktan reddedilecek duruma düşmüştü. Bu mesleğin gerçek eğitimle bir ilgisi olmadığı halde bu alanda isim yapmış kişilere İngiltere'de çok değer verilir ve saygı gösterilir. Burada şöhret ve para kazanmak için hukuk eğitimi görmekten daha iyi başka bir çare yoktur. Hatta bu meslek kimilerine İngiliz soylu sınıfına yükselme yolunu açmıştır. Söylendiğine göre uzun yıllar ter dökmeden bu alanda başarılı olmak mümkün değilmiş. Daha iyi günler görmek için dünyaya gelmiş olan Morris ise haklı olarak nefret etmesine karşın böyle bir şöhrete başka yoldan ulaştı. Mahkemeye düşen taraftar başkasına değil ona başvurmayı tercih ediyordu. Kendilerini sadece hukuka adamış meslektaşlarından hiçbiri bu meslekten onun kadar fazla kazanç sağlayamamıştır. İşte o bu kadar basiretli ve hazır cevap biriydi. Ama bununla yetinmedi. Teoloji eğitimi için daha çok çaba harcadı. Delikanlıyken kalabalık bir dinleyici kitlesi karşısında Augustinus 354-430, antik çağda Hristiyanlığın en önemli teologlarından, yukarıda adı geçen eserinde paganlığa karşı Hristiyanlığı savunmuştur. Tanrı Devleti adlı kitapları üstüne vaazlar veriyordu. Takdis edilmemiş bu delikanlıdan dinsel sırların açıklanışını dinlemeye rahipler ve yaşlı insanlar bile geliyordu ve pişman da olmuyorlardı. Bunun yanı sıra kendini tüm ruhuyla din kitaplarına vakfetti ve oruç tutarak, dua ederek, geceleri uyumayarak rahipliğe hazırlandı. Ama kendisi için bundan daha tehlikeli bir mesleğin olmayacağını, böyle zor bir mesleğe hiç düşünmeden girmeye can atan diğerlerinden daha çabuk fark etti. Kendisini bu yaşam tarzına hasretme yolunda önüne çıkan tek bir engel vardı. Bir kadına duyduğu arzuyu yenemiyordu. İffetsiz bir rahip olmaktansa iffetli bir koca olmayı tercih etti. Böylece henüz çocuk yaşta, soylu, ana babasının ve kız kardeşlerinin yanında köyde yetişmiş, görgüsüz ve eğitimsiz, tamamen kendi eğilimlerine göre geliştirebileceği bir kızla evlendi. Çeşitli bilim dallarında ve müzik türlerinde eğitim görmesini sağladı. Onun tüm ömrünü birlikte geçirebileceği eksiksiz bir kadın haline getirdi. Ne ki birçok çocuk doğurduktan sonra vakitsiz gelen ölüm onları birbirinden ayırdı. Bu çocuklardan 3 kız bir oğlan sağ kalmıştı. Margareta, Alozia, Cecilia ve John. Moore kızlarının adını kendi sayar. Margareta, Elizabeta ve Cecilia. Örneğin epigramlarına ek olarak çocuklarına yazdığı uyaklı mektupta. Kısaltılmış adın İngilizce'deki söylenişi herhalde Erasmus'u yanıltmış. Belki de dostlarının etkisiyle uzun süre bekar kalmadı. Karısının ölümünden birkaç ay sonra bir dulla evlendi. Onu cazibesine kapıldığı için değil, ev işlerini idare etsin diye almıştı. Çünkü kendisinin de ara sıra şakayla belirttiği gibi ne gençti ne güzel ama hamarat ve özenli bir ev kadınıydı. Tanrı bilir ya, genç kızların en güzeliymiş gibi onunla da iyi geçiniyor şimdi. İyilikle ve şakayla karısını avucunun içine aldı. Oysa çoğu kocalar hoyrat ve sert davranarak karılarını böylesine yola getiremezler. Artık yaşlanmaya yüz tutmuş, sert karakterli, üstelik yavan biri olan kadının yaylı sazları ve flüt çalmasını öğrenmeye, her gün bu çalgılarla gözü önünde çalıştırmaya kadar işi vardıran kocasını reddetmesi mümkün müydü? Çocukları ve hizmetçileri karısı gibi aynı iyilikseverlikle idare ediyor. Facialar ve kavgalar yoktur evinde. Bir anlaşmazlık çıkınca dakikasında halledilir. Bugüne kadar kimse ondan düşman ayrılmamıştır. Mutluluk dağıtmak sanki evinin yazgısı gibidir. Bu evde yaşayan herkes çok mutlu olmuştur. Orada kimsenin adı kötüye çıkmamıştır. Çok az insan kendi annesiyle, onun üvey annesiyle geçindiği gibi geçinemez. Zira babası ikinci defa evlenmişti. Morris onu da annesi kadar severdi. Kısa süre önce babası üçüncü defa evlendi ve Morris yemin billah ederek bundan daha iyi bir kadın görmediğini söylüyordu. Ana babasının çocuklarının kız kardeşlerinin üstüne fazla düşerek rahatlarını kaçırmaz ama onlara karşı ödevlerini asla ihmal etmez. Haksız kazançta gözü yoktur. Gelirinin bir kısmını çocuklarına ayırır, kalanını cömertçe harcar. Ekmek parasını avukat olarak kazanırken fikrini soranlara, kendi çıkarından çok onlarınkini gözeterek dostça ve doğru bilgiler verirdi. Masrafı daha az olduğu için birçoğuna karşısındakiyle anlaşmasını önerirdi. Bu önerisi kabul edilmezse müşterisine davayı en az masrafla nasıl yürütebileceğine dair talimat verirdi. Çünkü başkaları mahkemenin uzamasına daha çok sevinir. Doğduğu kent Londra'da birkaç yıl medeni hukuk yargıçlığı görevinde bulundu. Moore 1509 yılında Under Sheriff unvanıyla Londra'da yargıçlığa getirilmiştir. Duruşmalar sadece perşembe günleri öğleden önce yapıldığı için bu görev kendisini pek yormuyordu. Ama ona büyük bir saygınlık kazandırıyordu. Hiçbir yargıç bu kadar çok sayıda davayı karara bağlamamıştır. Onun kadar kendini düşünmeyen kimse yoktur. Hatta çoğu zaman mahkeme masraflarını bile bağışlamıştır. Duruşma başlarken davacının da davalının da üçer drahmas. Klasik eğitimden geçmiş Erasmus'umuz drahmas diye yazıyor. Oysa drahmi eski çağda Greklerde gümüş bir sikkenin adıdır. Burada kastedilen 4 pens değerindeki gümüş sikke groat olmalıdır. Yatırması gerekiyordu ve kimse daha fazlasını talep edemezdi. Bu davranışıyla kentinin en sevilen insanı oldu. Büyük tehlikelerle karşı karşıya kalmadan kendisine yeterince saygınlık kazandıran bu görevde kalmaya karar verdi. Bir elçilik görevini üstlenmesi için kendisine 2 kez baskı yapıldı. Görevini o kadar akıllıca yerine getirdi ki adının 8.'si Yüce Kral Henry onu sarayına sürükleyene kadar rahat etmedi. Niçin mi sürükledi diyorum? Çünkü herkes saraya girebilmek için canla başla uğraşırken Morris da saraydan kaçabilmek için elinden geleni yapıyordu. Ama çok soylu kral, bilge, ağırbaşlı, zeki ve kendi çıkarını düşünmeyen kişileri çevresinde toplamaya kararlıydı. Böylece birçoğu gibi özellikle Morris'u da saraya çağırdı ve onunla o kadar samimi oldu ki yanından bir dakika bile ayırmıyordu. Ciddi bir sorun söz konusu olunca Morris'tan daha deneyimli kimse bulunmaz. Ama kral başını dinlemek için havadan sudan konuşmak isterse o zaman Morris en hoş sohbet biri olur çıkar. Genellikle ciddi, pürüzlü sorunlar deneyimli ve anlayışlı bir yargıcı gerektirir. Morris her iki tarafı tatmin edecek şekilde sorunu çözer. Bugüne kadar kimseden bir armağan aldığı görülmemiştir. Hükümdarlar her yere Morris'a benzeyen sorumlu insanlar yerleştirse devletler başarılı olurdu. Saraydayken hiçbir zaman büyüklük taslamamıştır. Görevlerinin ağır yükü altında bile dostlarını unutmamış, bilimsel çalışmalarını ihmal etmemiştir. Konumunun kendisine sağladığı yetkiyi ve asaletli kral üzerindeki nüfuzunu sadece devletin yararı doğrultusunda ve insanları hoşnut etmek için kullanır. Ezelden beri canla başla insanlığa yararlı olmak için çalışmıştır. Eğilimi her zaman merhametten, insaftan yanadır. Makamında yükseldikçe daha çok iyilik yapma olanağına kavuşur. Kimine para yardımı yapar, kimini nüfuzuyla korur, kimilerine de salık vererek destek olur. Bu şekilde yardım edemediklerine ise en azından önerilerde bulunur. Yanından kimsenin üzgün ayrılmasına izin vermez. Denilebilir ki Morus, ülkedeki yoksulların en başta gelen koruyucu meleğidir. Zulüm gören bir kimseye yardım edebildiği, çaresiz kalmış birini bu kötü durumundan kurtarabildiği, gözden düşmüş birine tekrar saygınlığını kazandırabildiği zaman büyük bir kazanç elde etmiş gibi sevinir. Karşılığını beklemeden onun kadar iyilik yapmayı seven kimse yoktur. Çok yetenekli ve de ünlü olmasına, bunlarla övünmek kadar doğal bir şey olmamasına karşın böyle bir erdemsizlik ona çok uzaktır. Şimdi de beni Morus için, Morus'u da benim için bu kadar değerli kılan çalışmalarına geçiyorum. Gençliğinde özellikle şiire yeteneği vardı ama kısa süre sonra uzun ve zahmetli çalışmalarla düz yazısını geliştirmeye, edebiyatın her türünde kendi üslubunu bulmak için alıştırma yapmaya başladı. Bunları anlatmanın, hele onun eserlerini her zaman elinde bulunduran, sana ayrıntılarıyla anlatmanın bir anlamı var mı? En çok söylev ve konuşma yazıları, özellikle de zekasını bilemek için alışılagelmişin dışındaki konular üstüne yazmayı severdi. Platon'un komünizmini, üstelik kadınlar toplumuyla birlikte savunan bir diyalog üzerinde çalışmıştı gençliğinde. Lukianos'un Tirannicida, Despot Katili adlı eserine bir cevap yazmış ve bu edebiyat türünde bir ilerleme kaydedip etmediğini iyice anlamak için diyalogda benim muhatap olmamı istemişti. Ütopya'yı devletlerin kötü durumda olmalarının nedenini göstermek amacıyla yazdı. Ama gözünün önünde hep inceden inceye araştırdığı ve iyice tanıdığı İngiltere'yi bulunduruyordu. Ütopya'nın ikinci kitabını önce boş zamanlarında kaleme aldı. Sonra kimi zaman irticalen yazdığı birinci kitabı buna ekledi. Böylece üstün dehası söz ve yazı alanındaki yeteneğiyle de desteklenmiş oluyordu. Zekası çok işlek ve hazır cevaptır. Belleğini çok iyi eğitmiştir. Her şey belleğinde adeta düzenli bir şekilde yer aldığı için o an durum neyi gerektiriyorsa onu hiç duraksamadan ve çabucak ortaya koyar. Tartışma sırasında kimse onun kadar maharetli ve selis değildir. En saygın teologları bile onların alanı ile ilgili konuları tartışıyorsa zor duruma sokar. Mükemmel bir muhakeme yeteneğine sahip ve basiretli bir insan olan John Colet sık sık İngiltere'nin sadece bir tek dahiye, Morus'a sahip olduğunu ama bu adada yine de pek çok zeki ve saygın insanın yetiştiğini içtenlikle söylerdi. Morus gerçek bir dindardır. Her çeşit boş inanç ise ona yabancıdır. Alışkanlıktan dolayı değil, tüm içtenliğiyle Tanrı'ya dua etmek için kendine zaman ayırır. Dostlarıyla gelecekteki yaşam hakkında sohbet ederken herkes onun inanarak ve umutla konuştuğuna tanık olur. İşte Morus sarayda böyledir ve orada iyi Hristiyanların yalnız manastırlarda bulunduğunu zanneden insanlar var. Erasmus ilk modern sosyalist hakkında anlattıklarını böyle bitiriyor. 9. ayrımın sonu. Sayfa 113.